Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde bir genç kızın vahşice öldürüldüğü ve günümüzde de hala çözülememiş olan bir vakadan bahsedeceğiz. Vakayı anlatmaya yanan bir aracın ihbar edildiği 911 aramasıyla başlamak istiyorum. 6 Aralık 2014 tarihinde akşam saatlerinde yapılan ve Cortland, Mississippi polisini harekete geçiren bu arama, az önce de söylemiş olduğum gibi bir araç yangını ile ilgiliydi. Ancak polisler söz konusu aracın bulunduğu Heron yoluna gittiklerinde yanan aracın yakınlarında yolun ortasında ayakta duran ve alevler içinde olan bir kadınla karşılaştılar. Korku içinde yardım isteyen ve neredeyse bütün vücudu alevler içinde olan kadın hemen ambulans uçakla Memphis Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu çok ağırdı. Vücudunun yaklaşık olarak %98'i yanmıştı. Kadının kimliği tespit edildiğinde kendisinin o sırada 19 yaşında olan Jessica Chambers olduğu anlaşıldı. Jessica'nın vücudundaki yanıkları o kadar kötüydü ki kıyafetleri kül olmuştu. Bulunduğunda üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve gözlerindeki kontak lensler ise oldukları yerde erimişlerdi. Doktorların Jessica için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı açıkçası ve Jessica olaydan sonraki gün yani 7 Aralık 2014 tarihinde hayatını kaybetti. Jessica'nın otopsisinde ağzında, dilinde ve boğazında yanıklar olduğu, ayrıca ciğerlerinde de duman ve hızlandırıcı kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Hızlandırıcı dediğim şey ise benzin gibi hızlı tutuşan ve yangın başlatmak için sıklıkla kullanılan maddelerin genel adı. Buradan yapılan çıkarıma göre ise muhtemelen birisi bu sıvıyı Jessica'ya içirmeye çalışmış ya da vücudunun üstüne dökerken Jessica bu sıvıyı yanlışlıkla yutmuş ve sonrasında da bu kişi onu ateşe vermişti. Sonuç olarak Jessica'nın ölüm nedeni vücudunun büyük çoğunluğunda etkili olmuş olan yanıklar olarak kayıtlara geçti. Jessica bunu ona kimin yaptığını dair herhangi bir resmi ifade verememiş olsa da polisler onu ilk bulduklarında yardım için yakarışlarının yanı sıra bir şey daha söylemişti. O sırada Jessica'nın yanında bulunan polislerden kimileri onun Eric dediğini iddia ederken kimileri de Derek dediğini iddia ediyorlardı. Başta kesin olarak anlaşılamayan bu ismin onları faile götürebileceğini düşündülerse de bu düşünceleri boşa çıktı ve sonraki süreçlerde her iki kesimden de hiç kimse davayla bağdaştırılamadı. Jessica'nın yanan arabasında yapılan arama ve incelemelerde aracın sağ ön koltuğunun geriye doğru yatırılmış olduğu ve anahtarların arabada olmadığı görüldü. Anahtarlar aracın olduğu yerin çevresinde yapılan aramalarda yolun ilerisinde bir çukurun içinde bulundu. Bu arada arabada bulunan bir başka şey ise Jessica'nın cep telefonuydu ve bu telefonun bulunması vakanın ilerleyişini önemli ölçüde etkiledi. Çünkü artık yetkililerin elinde Jessica'nın olay günü ne yaptığı, nereye gittiği ve kimlerle görüştüğü gibi bilgiler vardı. Ki tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir durumda kişinin olay günü yapmış olduğu her şey ve görüşmüş olduğu herkes çok önemlidir. Peki Jessica o gün neler yapmıştı, kimlerle görüşmüştü? Telefon kayıtlarına dayanarak bu soruların cevaplarına bakalım. Jessica 6 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerini arkadaşlarıyla birlikte geçirdikten sonra annesinin evine giderek orada biraz uyudu ve ardından da annesine söylediğine göre yiyecek bir şeyler almak ve arabasını temizlemek için dışarı çıktı. Evden çıktıktan sonra gittiği benzin istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarına göre Jessica saat 17.30 sularında arabasına yakıt aldıktan sonra yine benzin istasyonu içinde biriyle konuşmuştu. Ancak bu kişinin kim olduğu kamerada gözükmüyor çünkü görüntü alanının dışında kalmış kendisi. Bu kısa konuşmanın ardından Jessica ödeme yaparak benzin istasyonundan ayrıldı ve bu sırada kendisi gayet sağlıklı görünmesinin yanı sıra tehlikede olduğuna ya da korktuğuna dair herhangi bir iz de yoktu kayıtlarda. Jessica bu benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra Bessie'le gidip sonrasında Cortland'a geri döndü. Ancak oraya neden gittiğiyle ilgili kesin bir bilgi yoktu bu aşamada. Alevler içinde bulunmasından yaklaşık yarım saat kadar önce de son olarak annesini aradığını biliyoruz. Telefon kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yapılan ilk çalışmalarda Jessica'nın cinayet günü yaptıkları bu şekilde biliniyordu. Peki hiç mi şüpheli yoktu diye soracak olursanız tabii ki vardı ve akıllara ilk gelen kişi genelde olduğu gibi Jessica'nın erkek arkadaşı Travis'ti. Ancak Travis'in aklanması pek de uzun sürmedi çünkü kendisi zaten Jessica öldürüldüğünde hapisteydi. Travis'in aklanmasının ardından şüpheli olarak değerlendirilerek incelenen bir sonraki kişi ise yine Jessica'nın telefon kayıtları sayesinde ortaya çıktı. Jessica son birkaç haftadır Quentin Tellis adlı biriyle iletişim halindeydi. Quentin, Jessica'nın liseye gittiği yıllarda onunla aynı çevrede yaşayan ve olay zamanında 26 yaşında olan bir gençti. Quentin sorgulandığında cinayet günü sabahı Jessica ile görüştüğünü, günün devamında ise onu tekrar hiç görmediğini iddia etti. Söylediğine göre kendisi o akşam Batesville'e alışveriş yapmaya gitmişti ve bu da Jessica'yı onunla öldürmüş olamayacağı anlamına geliyordu. Ancak mağazanın güvenlik kameralarına göre Quentin oraya vardığında saat 20:26'ydı. Yani polislerin Jessica'nın yanına ulaşmasının üzerinden 15 dakika geçmişti. Quentin'ın da telefon kayıtları incelendiğinde ortaya çıktı ki Jessica o gün Batesville'e tek başına gitmemişti. İkili birlikte gidip birlikte dönmüşlerdi ve yangının olduğu yere geldiklerinde de saat 19:30'du. Her ne kadar bu bilgi telefon kayıtlarıyla kanıtlanmış olsa da Quentin saat 19'dan sonra Jessica'yı hiç görmediği konusunda epey ısrarcıydı. Cinayet günü hangi saatte neler olduğu, Quentin ve Jessica'nın o gün mesajlaşarak birbirlerine neler söyledikleri konusuna birazdan değineceğiz. Ama şimdi ikilinin arasındaki ilişkiyi biraz daha iyi anlayabilmemiz için en başında nasıl konuşmaya başladıklarına bir göz atalım istiyorum. Quentin ve Jessica arasındaki iletişimin başladığı tarih 29 Kasım 2014. Quentin'in Jessica'ya telefon numarasını vermesi ve sonrasında Jessica'nın onu aramasıyla başlayan bu iletişim, Quentin'in Jessica'ya cinsel içerikli mesajlar atması ve Jessica'nın onu reddetmesiyle devam etmiş. Bir sonraki gün yine aynı şekilde Jessica Quentin'i reddettikten sonra 5 Aralık'ta yani cinayetten önceki günde aynı durum tekrarlanmış ve Jessica Quentin'i bir kez daha reddetmiş. Şimdi gelelim 6 Aralık gününe. O gün neler olduğunu genel hatlarıyla biliyoruz aslında. Ancak biraz sonra bahsedeceğim mesajlaşmaların da ortaya çıkmasıyla birlikte bildiklerimiz bir nebze daha detaylandırılmış olacak. 6 Aralık günü sabah saat 10:09'da ilk mesajı atan kişi Jessica. Hazırım yazdığı bu mesajdan sonra Jessica Quentin'i evinden aldı ve ikili bir süre Cortland civarında arabayla dolaştılar. Saat 10:49'da Jessica Quentin'i M&M adlı bir benzin istasyonunda bıraktı. 11:05'te Quentin Jessica'ya ona ihtiyacı olduğunu yazdı ve mesaj attı. Jessica neye ihtiyacı olduğunu sorduğunda Quentin biraz sevgiye ihtiyacı olduğunu söyledi ve sonrasında Jessica tarafından bir kez daha reddedildi. Jessica Quentin'i bıraktıktan sonra annesinin evine dönerek uyudu ve saat 16:23'te Quentin Jessica'yı arayıp uyandırdı. Kendisi o sırada hala Jessica'nın onu bıraktığı yerdeydi. M&M'in güvenlik kamerası görüntülerine göre saat 17:08'de Quentin volta atar gibi oradan oraya bir süre yürüdükten sonra oradan ayrıldı. 17:24'te ise Jessica M&M'e gitti ve 5 dakika kadar sonra Quentin'i arayıp ardından güneye doğru yola çıktı. Quentin'in söylediğine göre saat 17:34-18:17 aralığında birlikte Batesville'delerdi ve Taco Bell'de yemek yediler. Telefon sinyalleri de 18:30'da Batesville'den Cortland'a döndüklerini doğruladı. Bu sinyalden 18 dakika sonra yani 18:48'de Jessica annesini arayarak son telefon görüşmesini yaptı. Ve bu görüşme tam 76 saniye sürdü. Quentin bu süre içinde birlikte olduklarını ve onun evinde marihuana içtiklerini itiraf etti. Jessica'nın annesiyle yaptığı telefon görüşmesinden sonra saat 19:26'ya kadar ne Jessica ne de Quentin telefonlarını kullanmadılar. Başta bahsettiğim yolun ortasında yanan bir arabanın ihbarı için yapılan 911 araması ise saat 20:07'de gerçekleşti. Ve polisler olay yerine vardıklarında saatler 20:09'u göstermekteydi. Bu evrede saat 18:49 ve 20:07 aralığında olanlar dışında o gün neler yaşandığını biliyoruz. Zaten her ne olduysa da Jessica'yı ölüme götüren olay bu saatler arasında 18 dakika içinde gerçekleşmişti. Quentin bu şaibeli süreçte Jessica ile birlikte olmadığını iddia etti. Ancak sunduğu gerekçeler ve şahit gösterdiği tanıklar zamanla sürekli değişti. Örneğin ilk başta o sırada başka bir arkadaşıyla takıldığını söyledi. Ama sonrasında bu bahsedilen arkadaş sorgulandığında o kişi o akşam bir futbol maçında olduğunu ve Quentin o gece hiç görmediğini söyledi. Ki zaten kısa süre içinde ifadesi doğrulanarak gerçekten futbol maçında olduğu da kanıtlandı. Yalanının ortaya çıkmasının üzerine Quentin ifadesini değiştirdi. ve bu kez de Jessica ile Taco Bell'de yemek yedikten sonra birlikte onun evine gidip evin garaj yolunda müzik dinlediklerini, saat 19'da da Jessica'nın aracıyla evden tek başına ayrıldığını söyledi. Ancak yine bir sorun vardı çünkü Jessica'nın telefon sinyallerine göre Jessica Quinton'ın evinden 19.30'da ayrılmıştı. Hatta Jessica 19.30'da oradan ayrıldıktan sonra doğruca olay yeri olarak değerlendirilecek olan konuma gitti. Bir yandan telefon sinyalleri ve mesajlaşmalar incelenip Quinton'da sorgulanıyorken ortaya yeni kanıtlar ve detaylar çıkmaya başladı. Daha önce bahsettiğim arabanın bulunduğu yolun üstünde bir çukurda bulunan Jessica'nın araba anahtarlarında ve aracın direksiyonunda Quinton'un DNA'sı bulundu. Ve anahtarların bulunduğu yol da Quinton'un kız kardeşinin evine giden yoldu. Bir diğer dikkat çekici durumsa güvenlik kamerası kayıtlarına göre Quinton'un o gün içinde tam 3 kez kıyafetlerini değiştirmiş olması. Daha ilginç bir biçimde Jessica alevler içinde bulunduktan 1 saat kadar sonra Quinton telefonda bulunan Jessica ile bağlantısı olabilecek her şeyi silmişti. Ve sonrasında da ne aradı ne de mesaj attı. Bu davranışlarını da bir cinayet kurbanıyla bağlantılı gibi görmek istemediği için yaptığı şeklinde açıkladı. Ancak zaten asıl sorun o sırada cinayetten haberdar olmasıydı. Yani eğer iddia ettiği gibi Jessica'nın ölümüyle hiçbir ilgisi olmasaydı yangından sadece 1 saat sonra olayı biliyor olamazdı. Yetkililer bu aşamada ikilinin telefon sinyallerinin günün çoğunda yan yana olduklarını göstermesine ve daha öncesinde de anlattığım yazışmalara dayanarak bir teori ortaya attılar. Bu teoriye göre Jessica ve Quinton birlikte Quinton'un evinin önündeki garaj yolunda arabada otururlarken genç adam mesajlarında daha önce defalarca yapmış olduğu gibi Jessica ile yakınlaşmaya çalıştı. Ancak bir kez daha reddedildi. Bunun üzerine Quinton sinirlenerek Jessica'yı boğmaya çalıştı. Genç kız bilincini kaybettikten sonra Jessica'nın da içinde olduğu aracı sonraki dakikalarda olay yeri olarak nitelendirecek olan yere kadar götürdü. Yanıcı bir sıvıyı Jessica'nın her yerine döktükten sonra da onu ateşe verdi. Quinton'un Jessica'nın cinayetiyle suçlandığı duruşma 2017 yılının Ekim ayında başladı. Quinton'un savunma takımı öncelikli olarak Jessica'nın olay yerinde bulunduğu anda söylemiş olduğu isme odaklandı. Biliyorsunuz ki Eric mi, Derek mi dediği tam olarak anlaşılamamıştı. Quinton bu konuda Jessica'yı takip eden Derek Holmes adlı bir seks suçlusu olduğunu anlattı. Böyle biri olduğu doğruydu. Ancak adamın olay zamanı için tanığı olduğu doğrulanınca kendisi şüpheli olmaktan çıktı. Bu kişi dışında da Jessica'nın telefon kayıtlarında Eric ya da Derek adlı kimseye ulaşılamadı. Ayrıca adli tabibin ifadesine göre Jessica'nın vücudundaki yanıkların durumu o kadar kötüydü ki alevler içinde bulunmasıyla ölümü arasında geçen süre içinde mantıklı cümleler kurması ya da bir şeyler hakkında bilgi verebilmesi pek mümkün değildi. Quinton'un avukatları Eric şu an bu duruşmada değil ancak olması gerekirdi şeklinde açıklamalar yapıyorlardı ve jürinin kafası epey karışmış durumdaydı. Çoğunluk Quinton'un suçlu olmadığı yönünde oy vermiş olsa da suçlu olduğunu düşünüp bu şekilde oy verenler de vardı. Bunun üzerine jüri üyeleri düşünüp tartışabilmek için zaman istediler. Ancak ortak bir karara varamadıkları için bir sonuca ulaşılamadı. Çünkü biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri yargı sisteminde önemli olan oy çokluğu değil, oy birliğidir. Bir öncekinin sonuçsuz kalmasının üzerine Eylül 2018'de duruşma tekrarlandı ancak sonuç değişmedi ve jüri üyeleri yine ortak bir karara varamadılar. Üçüncü bir duruşma olması ihtimali söz konusuyken ortaya çok ilginç yeni bilgiler çıktı. Görünüşe göre Quinton'un hakkında cinayetle suçlandığı tek kadın Jessica değildi. 2015 yılında Monroe, Louisiana'daki evinde çürümüş bedeni bulunan Mandy bir cinayete kurban gitmişti ve okular yine Quinton'u göstermekteydi. Asıl adı Meng Chen olan 34 yaşındaki bu kadından son kez haber alınması 2015 yılının 29 Temmuz'unda saat 17.22'de arkadaşlarıyla yapmış olduğu bir telefon görüşmesiyle gerçekleşmişti. Ve muhtemelen bu saatten yaklaşık olarak 3 saat kadar sonra Mandy kendi evinde önce işkenceye maruz kalmış ve arkasından da öldürülmüştü. 8 Ağustos tarihinde bir komşusunun onu merak edip polislerden kontrol etmelerini istemesinin üzerine Mandy'nin bedeni ileri derecede çürümüş bir şekilde bulundu ve adli tıp raporuna göre ölüm nedeni vücudunun farklı yerlerine almış olduğu 30'dan fazla bıçak yarasıydı. Peki nasıl oldu da Quentin bu cinayette bir şüpheli konumuna geldi? Yetkililer Mandy'nin kredi kartının onun ölümünden sonra da kullanılmaya devam ettiğini fark ettiler. Yerel ATM güvenlik kamerası kayıtlarına göre kartı kullanan kişi Quentin'di. Ortaya çıkan bir başka güvenlik kamerası görüntüsü ise Walmart isimli bir mağazaya aitti. Bu görüntülere göre Mandy'nin cinayete kurban gitmesinden bir gün önce Mandy ve Quentin bu mağazada birlikte alışveriş yapıyorlardı. Bu durum Quentin'a sorulduğunda bazı reçeteli ilaçlar almak için birlikte oraya gittiklerini söyledi. Bu arada Mandy'nin komşuları da sorgulandılar tabii ki ve bu komşulardan bazıları cinayetten önceki günlerde Quentin'in Mandy'nin evine gelip gittiğini gördüklerini söylediler. Telefon kayıtları ve diğer deliller göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan zaman çizelgesine göre o gün her şey 17.22 ve 20.16 saatleri arasında gerçekleşmişti. Yani katil her kimse bu saatler arasında Mandy'ye kendi evinde işkence etti ve ardından da onu 30'dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü. Peki Quentin bu sürede ne yapıyordu diye soracak olursanız da Mandy'nin öldürüldüğünü bildiğimiz zaman aralığından çok kısa bir süre sonra Mandy'nin telefonundan banka hesabı ile ilgili bir şeyler sormak için iki kere bankayı aradı ve her ikisinde de geri kapattı. Bundan iki dakika sonra da yine aynı bankayı bu kez kendi telefonundan aradı ve bu arama sırasında Mandy'nin şifresini kullandı. Bu aramalar sırasında Quentin'in telefondan alınan sinyaller onun Mandy'nin evinden maksimum 60 metre uzaklıkta olabileceğini gösteriyordu. Tüm bu aramalardan ve dolayısıyla da cinayetten sonraki gün Quentin bir tanıdığının onun için $2000 çekmesini isteyerek ona bir banka kartı verdi. Ancak bu kişi istenilen işlemi gerçekleştirmedi. Sonraki süreçte bu kişi kendisine verilen kartın üzerinde Çince bir isim olduğunu ve bankanın ismini doğruladı. Quentin paranın Mandy'nin hesabının olduğu bankadan çekilmesini istemişti. 1 Ağustos tarihinde ise bu karttan $400 çekildi ve işlem Vicksburg, Mississippi'den gerçekleştirilmişti. Tesadüfe bakın ki telefon kayıtlarına göre Quentin da o sırada Vicksburg'daydı. Bundan 2 hafta sonra Quentin yine aynı karttan para çekerken bu kez de bir ATM kamerasına yakalandı. E tabii ki artık konuyla ilgili Quentin'in bir açıklama yapması gerekiyordu ve o da ilk ifadesinde kartı Jada kaplı bir uyuşturucu madde satıcısından aldığını söyledi. Ancak daha sonra öncesinde de birçok kez yapmış olduğu gibi ifadesini değiştirerek kartı aslında Kenny isimli bir uyuşturucu bağımlısından aldığını iddia etti. Her ne kadar şu aşamada Quentin oldukça şüpheli gözükse de onu direkt olarak cinayetle suçlayabilecek birinci dereceden bir kanıt yoktu. Bu nedenle Quentin Mandy'nin kartını çalmış olmasıyla ilgili hüküm giydi ve 10 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Jessica'nın cinayetine dönecek olursak da biliyorsunuz ki Quentin jürinin ortak bir karar verememesi nedeniyle bu cinayetle ilgili hüküm giymemişti. 2022 yılında yargıç Jessica Chambers cinayetiyle ilgili suçlamaların düşürüleceğini ancak eyaletin davayla ilgili Quentin'a 5 yıllık bir hapis cezası vermek istediğini açıkladı. Şahsen ben bu davanın sonucuna oldukça şaşırdım. Çünkü bütün otlar tek bir kişiyi gösteriyor gibi gözükse de eldeki delillerin neredeyse tamamının ikinci dereceden deliller olması sebebiyle kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Evet, hayatlarını çok korkunç şekillerde kaybeden bu iki kadının içinde katil kesin olarak bu diyemiyoruz. Birileri cinayetler yüzünden cezalandırılamıyor ve bu oldukça üzücü. Ancak bir yandan da ya Quentin masumsa diye de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tarihte birçok örneğine rastladığımız gibi bazı insanlar evet katil kesinlikle bu kişi denilerek hayatlarının yarısını hapiste geçirdikten sonra suçsuz oldukları anlaşılınca özgür kalabiliyorlar. Böyle bir hataya düşürmemesi açısından da çok riskli bir karar aslında. Çünkü hem masum birinin hayatından yıllar çalınmış oluyor hem de asıl fail özgür bir şekilde yaşamına devam etmiş oluyor. Ancak bu vaka üzerinde konuşacak olursam dava detaylarını bildiğimiz kadarıyla ben Quentin'in masum olduğunu düşünmüyorum. Birçok hareketi ve vermiş olduğu ifadeler oldukça şaibeli bana kalırsa. Sizlerin ne düşündüğünüzü de gerçekten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Suç Konusu adlı Instagram hesabından olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına ulaşabileceğiniz gibi olayla ilgili yorumlarınızı da ilgili postun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde hangi vakaların yer alacağını birlikte karar verebilmemiz için Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Umarım keyifle ve merakla dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.